Ayrım 4. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 41. 5. bölüm. Babam 11. yaş günümün olduğu hafta öldü. Bugün bile onu ne zaman düşünsem üzeri kremalı, gökkuşağı renginde şekerlerle kaplı, pastamın tadı gelir ağzıma. Sarı renkli yuvarlak pastanın üzerine saplanmış, bir sayısı şeklindeki iki mumun kokusunu alırım. Sonra müzik sesi gelir kulağıma. İyi ki doğdun şarkısı. Kendi aileme hiç söylemediğim, hiçbir zamanda söyleyemeyeceğim o şarkı. Motosiklet kazasıymış, öyle dediler. Babamın başında kaskı yokmuş. Annem Darwin kanunları diye mırıldanmasına karşın o mavi gözleri küçülmüş, yüzüne hüzünlü bir ifade çökmüştü. Bir erkekten hem nefret edip hem de delicesine özenebildiğini ilk o zaman görmüştüm. Anne babadan birini kaybetmenin ekonomik olarak da bir etkisi olmuştu. Elektrik işleriyle uğraşan bir baba ve bir kuru temizlemecide yarı zamanlı çalışan bir anne. Bundan daha mavi yaka bir hayatımız olamazdı herhalde. Boston'ın bir işçi sınıfı mahallesinde küçücük ama sevimli bir dairede oturuyorduk. Annemin eski püskü bir arabası, babamın da hafta sonları bindiği bir motoru vardı. Giysilerimizi JCPenney'den ya da bazı özel günlerde TJ Maxx'ten alıyorduk. Masadan yemek tepemizden çatı eksik olmuyordu. Mahalledeki herkes işçi sınıfından olduğu için varlık içinde miyiz, yokluk içinde miyiz anlayamazdık. Fakat maalesef zaten kıt kanaat geçinen bir ailenin kenara köşeye biraz para koyması, hatta hayat sigortası yaptırması bile mümkün değildi. Durum böyle olunca babam öldükten sonra gelirlerimizin %70'ini kaybetmiş olduk. Sosyal güvenlik bir miktar tazminat ödedi ama o da hali hazırdaki açığı kapatmamıza yetmedi. Annem ilk önce yarı zamanlıdan tam zamanlı bir işe geçti. O yetmeyince ekstradan temizlik işleri yapmaya başladı. Haftada iki kez ben de onunla birlikte giderdim. Masaya bir kap yemek koymak için gerekli olan süpürme, toz alma, yıkama gibi yeteneklerimi o zamanlar geliştirdim. Sonra güle güle küçük ama sevimli evimiz, merhaba 1+1 fakirhane. Yeni evimiz geceleri silah seslerinin eksik olmadığı, bir insana 1000 hamam böceğinin düştüğü, ucu bucağı görünmeyen ruhsuz bir sitedeydi. Cuma akşamları annem gaz ocağını açar, ben de elimde böcek öldürücü spreyi de beklerdim. Bir seferde 25-30 hamam böceğini öldürdükten sonra bunu kutlamak için küçük siyah beyaz televizyonumuzun karşısına geçip Seinfeld izlerdik. Bunlar yeni dünya düzeninin güzel zamanlarıydı. Şanslıydım. Annem canla başla savaştı ve hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı. En azından benim önümde böyle bir şey yapmadı. Fakat evimizin duvarları incecikti ve ben çoğu geceler annemin ağlama sesleriyle uyanırdım. Keder vardı o hıçkırıklarında, yorgunluk, stres. Kadın bütün bunları hissetmekte haklıydı ve ben sabah olduğunda hiçbir şey demezdim ona. Gözlerimizi açıp yataktan kalkar, yaşam mücadelemize kaldığımız yerden devam ederdik. Resme yeteneğim olduğunu lisede keşfettim. Bayan Scribner adında harika bir hocamız vardı. Kadın parlak renkli basma etekler giyer, kollarına gümüş ve altın bilezikler takardı. Öyle ki onu görenler Boston sokaklarında kaybolmuş bir çingene olduğunu zannederdi. Öğrenciler arkasından demediklerini bırakmazlardı ama onun sınıfına adım attığınız anda ister istemez başka bir dünyaya ışınlanmış gibi oluyordunuz. Kadın sınıfın kemik beyazı duvarlarını Monet'in nilüferleriyle, Van Gogh'un ay çiçekleriyle, Pollock'un renk cümbüşleriyle, Dali'nin eriyen saatleriyle doldurmuştu. Renkler, çiçekler, şekiller, desenler. O sınıfa girer girmez fakir bir lisenin karanlık koridorları, eski püskü dolapları, damlayan tavanları uçup giderdi. Onun dersleri bizim için bir sığınak olmuştu. Onun kılavuzluğunda güzelliği bulmaya çalışıyorduk. Çoğumuz için sert ve zorlu bir dünyada, çoğumuz için pek de uzun sürmeyecek bir hayatta güzel şeyler de olduğunu keşfetmeye çalışıyorduk. Anneme üniversitede resim okumak istediğimi söylediğimde bir an bir alev topu üzerime yağacak sandım. Güzel sanatlar mı? Ne işe yarardı ki güzel sanatlar diploması? Tanrı aşkına muhasebe gibi daha geçerli bir şey oku bari. Başka nasıl ileride iş sahibi olup bizi bu bataktan çıkaracaksın? Ya da ille de yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorum diyorsan pazarlama filan oku mesela. Öyle ya da böyle faydalı bir şeyler oku ki her gün masaya ne koyacağım diye düşünüp durmayayım. Neyse ki Bayan Scribner onu ikna etti. İşlenmesi gereken bir yeteneğim veya peşinde koşmam gereken hayallerim olduğunu söyleyerek değil, benim gibi gençler için bir sürü burs imkanı olduğunu hatırlatarak yaptı bunu. Para o sıralar annem için en önemli şeydi. Böylece okumaya başladım. Resimler, heykeller yaptım. Türlü sanat biçimlerini denedim. Nihayet bir gün gümüş içerikli killer üzerine bir şey okuduktan sonra heykelle mücevher tasarımını bir araya getirebileceğimi fark ettim. Bu fikrim annemin bile hoşuna gitti. Ne de olsa mücevherler elle tutulur, iyi paraya satılabilir şeylerdi. Hatta gerekirse temizliğe gittiği evlerde bile satabilirdi. Ben okula başlar başlamaz anneme akciğer kanseri teşhisi kondu. Yine Darwinizm diye omurdandığını hatırlıyorum, sigara paketine hasretle bakarken. Yapabileceği şeyler vardı ama hiç kimseye doğru düzgün kulak asmadı. Sanırım hala babamı özlüyordu. Aradan geçen 7 yıla rağmen onu bir kez daha görmek istiyordu. Annemi okulun 2. yılında toprağa verdim. Böylece 20. yaşımda hayatta yapayalnız kalmıştım. Bir üniversite bursu ve bir şeyler yaratma arzusundan başka bir şeyim yoktu. Fakat iyi idare ettim. Ailem beni doğru yetiştirmişti. Hatırlıyorum da Justin dirayetime ve hassasiyetime hayran kalmıştı. Çok çalışıyordum ama onun desteklerini de geri çevirmiyordum. O benim stüdyoda tek başıma değerli metaller yedirilmiş kille çalışmama ses etmediği sürece ben de ona neden haftada 100 saat çalışıyorsun diye sormadım. Kimsenin beni kurtarmasını, beyaz atlı prensimi falan beklemiyordum. Onunla ilk tanıştığımızda işte sonsuza kadar mutlu mesut yaşayacağım, beni sonsuza kadar rahat ettirecek adam diye düşünmedim yani. Ama yine de ona fena tutulmuştum. Tüm kalbimle, tutkuyla aşık olmuştum. Madem güçlü, kuvvetli, yakışıklı ve inanılmaz çalışkan bu adam dünyayı ayaklarımın altına sermek istiyordu, ben kim oluyordum da buna itiraz edecektim? Aramızda bir denge var diye düşünüyordum. Aşkımız, karşılıklı saygımız ve tutkumuz vardı. Çok geçmeden bunlara Boston'daki ev, arabalar, pahalı giysiler, kısacası hayal bile edemeyeceğim bir hayat eklendi. Bir de Ashlyn tabii. Doğrusu kızıma duyduğum aşk, kocama duyduğumdan kat kat fazla oldu. Hayatım boyunca o anı beklemiştim sanki. O küçük varlık benim en güzel eserim, en büyük başarım olmuştu. Doğumun akşamı onu göğsüme bastırıp tombul yanağını okşarken dünyaları vaat etti bana. Hiçbir şeye muhtaç olmayacaktı. Yiyecek, giyecek, güvenlik, huzur, her şey olacaktı. Doğum günü pastasının tadına ya da eriyen mumların kokusuna hiçbir zaman hasret kalmayacaktı. Dışarıda silahlar atılırken uyumayacak, annesinin hıçkırıklarıyla uyanmayacaktı. Onun için gökyüzü sürekli parlak, ufuk her zaman sonsuz, yıldızlar hep uzanacağı bir yerde olacaktı. Annesiyle babası sonsuza kadar yaşayacaktı. Ne isterse olacaktı bu hayatta. Onlar kocamla birbirimize hala aşık olduğumuz, birlikte her şeyin üstesinden geleceğimize inandığımız günlerdi. 6. Bölüm. Kıvrılarak uzanan merdivenler 2. katta genişçe bir alana açılıyordu ama Didi orada durmayıp 3. kata doğru devam etti. Tessa ortalıkta hala dedektif göremiyordu. Bol bol sarı işaretler vardı ve onlar da çoğunlukla siyah ayak izlerini gösteriyordu. Bunlar saldırganlardan başkasına ait olamazdı. İyi bir hizmetçi etrafı böyle kirli bırakmazdı ve iyi bir ev hanımı kirli botların kapıda bırakılmasını isterdi. ''Bir de asansör var.'' dedi Didi. ''Cidden mi?'' ''Evet. Bodrumdaki garajdan 4. kattaki terasa çıkıyor. Her katta ahşap kaplamalı çift kanat kapılar göreceksin. İşte onların arkasında asansör girişleri var. Kanadı sağa ittiğinde karşına düğme çıkıyor. Eminim hanımefendi yogadan döndüğünde yukarı asansörle çıkıyordur.'' Tessa bir şey demedi. 100 milyon dolarlık bir inşaat şirketiniz varsa elbette böyle lüksleriniz de olurdu. Ayrıca bodrumda diye devam etti Didi, bir şarap mahzeni, duvara gömme bir silah dolabı ve çocuk bakıcısı için bir oda var. Mahzen ve silah dolabı kilitli, el sürülmemiş gibi görünüyor. Bakıcı odasının kapısı kilitli değildi ama oraya da girilmemiş.
Bakıcıları var mı ki?
Artık yok. Muhtemelen Ashley küçükken vardı. Şu anda evde sadece hizmetçileri Dina Johnson çalışıyor ve o da burada kalmıyor.
Üç kişi için fazlasıyla büyük bir ev dedi Tessa. Nedir yani, kişi başına 1000 metrekare falan mı düşüyor? İçeride birbirlerini kaybederler.
Didi omuz silkti. Böyle bir sürü aile var ama.
Sophie sık sık yatağıma geliyor. Koyun koyuna uyuyoruz dedi Tessa.
Gerçekten mi? Keşke Jack de uyusa. Herifin aklı hep oyunda.
Merak etme. Anaokuluna başladığı zaman onun gazını alırlar. Çocuklar bütün gün birbirlerini kovalayıp duruyorlar. Sonra bir bakıyorsun ki saat 7 oldu mu sızmış.
Aman ne güzel. 2 yıl daha çekeceğiz desene.
Başka çocuk yapmayacaksan tabii.
Bu yaşta çocuk yapmak bile başarıydı benim için. Artık bundan sonra o mesele kapanmıştır. Sen benden gençsin. Yap bir tane daha, senden alayım.
3. kata geldiklerinde sağda solda küçük koridorların uzandığı bir açıklıkla karşılaştılar. Tessa bu kez delil işaretlerine ek olarak bir de dedektif gördü. Uzun boylu, havuç kafalı bir adam duvara sırtını dayamış etrafı inceliyordu. Dedi adama, Neil diye seslendi, sana bir misafir getirdim. Neil kafasını kaldırıp gözlerini kırpıştırarak onlara baktı. Tessa onu şöyle bir süzdüğünde hala 16 yaşındaymış gibi göründüğünü düşündü. Ama sonra adam onu tanımak için gözlerini kıstığında mavi gözlerinin etrafındaki kaz ayaklarını fark etti.
Ne dedin?
Tessa öne doğru birkaç adım elini uzattı.
Tessa Leone. Northledge'den geliyorum. Mülkün sahibi olan Denbe İnşaat bağımsız bir soruşturma için beni görevlendirdi.
Sahibi mi? Denbe İnşaat mı? Bir saniye. Tessa Leone mi dedin sen? Bizim Tessa Leone mi?
Aradan sadece 2 yıl geçmiş olduğu için olay hala sıcak denebilirdi. Tessa sabırla bekledi.
Neil bu kez Didi'ye dönmüştü. Onu sen mi içeri aldın? Hem de bana sormadan.
Aynısını ben sana yapmış olsam paslı bir bıçakla derimi yüzer, üzerine de tuz dökerdin.
Didi sakince, hiçbir şeye dokunmayacağına dair söz aldım dedi.
Tessa, ben sadece bilgisayarları istiyorum diye araya girdi. El koyacak da değilim hatta. Önce bir şeye bakmam gerekiyor. İsterseniz siz de durun başımda. Ancak, dedi ve durdu, Didi'ye bir bakış attı. Siz de başka bir şeye dokunmayacaksınız.
Neil ikisine de öfkeyle baktı.
Burada zamana karşı yarışıyoruz.
Doğru.
Çok karmaşık bir olay yeriyle karşı karşıya olduğumuzu da söylememe gerek yok herhalde.
Sence kaç tane fail var diye sordu Tessa ona.
En az 2. Şok tabancalı adam, botlu adam. Dur biraz. Benim seninle bilgi paylaşma zorunluluğum yok.
O da doğru ama Denbe inşaat yapacağınız işbirliğinden memnun kalırsa ileride kendi bilgilerini sizinle paylaşmaya sıcak bakabilir.
Neil bir kez daha burun kıvırdıktan sonra dudaklarını büzüp düşünmeye koyuldu. Tessa hiçbir şeye dokunmayacağına söz vermişti ve zamanı geldiğinde Justin'in inşaat şirketinden destek almaları gerekecekti. Her iyi dedektif gibi onun da şirketin bazı finansal raporlarına ve personel dosyalarına bakması gerekecekti. Neil öncekine göre daha uysal bir ses tonuyla ''Bana kalırsa işin içinde 3 ya da 4 fail var.'' dedi. ''Ama nedenini tam olarak anlayabilmiş değilim. Siz geldiğinizde de onu yapıyordum. Duvarlara bakıp benimle konuşmalarını bekliyordum.'' Tessa onu gayet iyi anlıyordu. Polislik biraz böyle bir şeydi ve duvarlar bazen konuşurdu da en azından delillerle. Kafasını yere çevirip bir sıra delil işaretine baktı. Yerde ıslak bir çizgi uzanıyordu.
Ne dökülmüş buraya?
Koridorun sonundaki bir kapıyı işaret eden Neil, idrar dedi. Kızın banyosu şurada. Anlaşılan onu oradayken yakalamışlar. Ses falan çıkarmış olabilir bilemiyorum. Ama adamlar geldiğinde işiyormuş, orası açık. Klozette de idrara rastladık. Tuvalet kağıdı yoktu.
Adamlardan biri işemiş olamaz mı diye sordu Didi.
Tadile göndereceğiz herhalde. O kadar da aptal değiliz, dedi Neil gücenmiş bir şekilde. Fakat en mantıklı senaryo şöyle. Ashley Denbe tuvaletteydi. Adamlar gürültü yapıp kızı korkuttular. Kız korktu, şaşırdı, irkildi falan. Öyle ya da böyle. Sifonu çekmeden kalkıp saç spreyini kaptığı gibi karşı atağa geçti.
Gerçekten mi? Tesla meraklanmıştı. Görebilir miyim?
Bak ama dokunmak yok.
Tessa bunu evet kabul edip koridorun sonuna doğru yürümeye başladı. Didi de peşinden giriyordu. Büyük bir yatak odasının çift kanatlı kapısının önünden geçtikten sonra bir çalışma odasına açılan tek kanatlı küçük bir kapının önünde durdu. İçeride yaşlıca bir dedektif onun bakmak istediği bilgisayarın başında oturuyordu. Yürümeye devam edince solda pembe duvarları rock yıldızlarının posterleriyle kaplı tipik bir kız odasına geldi. Her yere elbiseler saçılmış odanın ortasında duran üç dedektif etrafı inceliyordu. Muhtemelen o anda neleri delil olarak ayırmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Nihayet gelip banyonun kapısında durdu. Burası da evin geri kalanı gibi lüks ve görkemliydi. Tessa'nın ilk dikkatini çekenler iki lavabo toprak renginde İtalyan malı fayanslar, cam kapılı büyük bir duş ve televizyon reklamlarında gördüğü nikel kaplamalı pırıl pırıl armatürler oldu. Aklında yanlış kalmadıysa sadece bu duş armatürleri bile küçük bir araba parası ediyordu. Tessa ne kadar büyülenmiş olursa olsun belli ki bütün bunlar Ashley'den benim pek umurunda değildi. Kız o altın damarlı muhteşem granit tezgahın üstünü kozmetik malzemeleriyle doldurmuştu. Saç tokaları, fırçalar, losyonlar, spreyler, makyaj setleri, sivilce solüsyonları. O çift lavabolu büyük tezgahın üzerinde ne ararsan vardı. Tessa bakışlarını nihayet kozmetik malzemelerin üzerinden ayırdığında tezgahın hemen yanındaki tuvaleti fark etti. Önce tezgaha sonra tuvalete baktı, ardından kapıya doğru döndü.
''Işık açık mıymış, kapalı mı?'' diye sordu Neil'a.
''Teknik olarak mı?''
''Adı her neyse artık'' diye karşılık verdi Tessa. ''Teknik olarak'' diyerek neyi kastettiğini anlamamıştı.
''Teknik olarak'' diye tekrar etti Neil. ''Saldırganlar ana elektrik panosunu kurcalamışlar. Bu da alt katın komple karanlıkta kaldığını gösteriyor. Giriş holündeki bir ışık düğmesinin açık olduğunu gördük. Ama onu da büyük ihtimalle anne baba eve geldiklerinde denemiştir.'' Sonuçta insanlar eve girer girmez ışığı açmak isterler.
Bu Tessa'nın da aklına yatmıştı. Birincisi Denbeler eve girdiklerinde içeriği aydınlatmak istemiş olmalıydı. İkincisi de saldırganlar böyle son teknoloji bir güvenlik sistemini devre dışı bırakacak kadar zeki ise ışıkları kapatmanın da bir yolunu bulmuş olmalılardı.
Peki ya bu kat diye sordu Tessa.
Bu katın elektriği vardı. Kızın yukarıda olduğunu anlayıp ışıkları kapatarak ürkütmek istememiş olabilirler.
Anladım. O halde bu kattaki koridor ışığı açıktı.
Evet.
Peki ya banyonun ışığı?
O kapalıydı.
Olaya bir kızın gözünden bakalım dedi Tessa. Ashley'in kapıyı kapatmamıştı çünkü evde yalnızdı. Annesi babası dışarıdaydı. Günlerden cuma, saatte henüz 10 olduğu için büyük ihtimalle uyumamıştı. Üstünde pijamaları odasında takılıyordu. Sonra tuvaleti geldi, banyoya gidip klozete oturdu. O anda kapıda saldırgan belirdi. İşte onu korkutan buydu. Düşünsenize, oturmuş çişini yaparken kafasını bir kaldırıyor, kapıda bir adam.
''Çok korkmuş olmalı.'' diye mırıldandı Didi.
Kız bunun üzerine saç spreyini kaptı diye devam etti Tessa. ''Bakın tezgahın üzerinde bir boşluk var, tam burada duruyor olmalı.'' Ashley spreyi aldığı gibi ayağa fırladı, spreyi sıkmaya başladı. Saldırgan ki büyük ihtimalle yetişkin bir adam bir çocuktan böyle bir hareket beklemediği için hazırlıksız yakalandı ve spreyi yüzüne yedi. Adam sarsılıp geri çekilince de kız koşmaya başladı.
Neil Tessa'ya bakarken başını düşünceli düşünceli sallayıp ''Büyük yatak odasına koşmuş'' diye mırıldandı.
Tessa o anda boğazının düğümlendiğini hissetti, durup yutkundu. 15 yaşında korkudan aklını oynatacak hale gelmiş bir çocuk tabii ki otomatik olarak annesiyle babasına koşardı. Evde olmadıklarını, ona yardım edemeyeceklerini bilse de.
Neil'in peşinden banyodan çıkıp ebeveyn yatak odasına gittiler. Kızın odası bir mülteci kampına dönmüşken bej ve çikolata renklerinde döşenmiş ebeveyn odası tam bir vaha gibiydi.
Karyola başı birinci kalite deriden kocaman bir ikiz yatak, camın önünde boydan boya perdeler, İtalyan mermerinden beyaz bir şöbine, onun önünde şık bir kanepe. İçeride bir boğuşma, bir kovalamacı olduğuna dair ilk işaret, odanın sol köşesindeki büyük çalışma masasının etrafındaydı. Masanın başındaki patron koltuğu devrilmiş, ağır çalışma lambası yere düşmüştü. Tessa kapının ağzından çekmecelerden birinin açılıp karıştırılmış olduğunu görebiliyordu.
''Mektup açacağı'' dedi Neil. ''Kızın hakkını teslim etmek lazım, hızlı düşünmüş. Çekmeceden pirinç mektup açacağını kapıp adamın üzerine yürümüş.''
''Kan var mı?''
''Biz etrafta kan göremedik ama kız bu sayede adamın elinden kurtulmayı başarmış. Sonra da kendi odasına koşmuş.''
4. ayrımın sonu. Sayfa 52.